Ayrım 8. Bir sirk geçiyor. Patrick Modiano. Sayfa 85. Locanın kapısı açıldı ve Silviet göründü. Siyah bir maske takmış ve leopar kumaşından bir gepier giymişti. Kuru bir sesle bizi selamladı. Sonra Grably'e dönerek kulislerde kendisini beklemek zorunda olmadığını söyledi. Bu gösteriye katıldığı için utanıyordu. Ama birinin ona eşlik etmesi ve bu locada kalması durumu daha da kötüleştiriyordu. Sesi yükseldi. Evet, her duyarlı erkek bir dansöz için sürünmenin yeterince aşağılatıcı olduğunu, ancak kimse yardım etmediğinden hayatını kazanmasının gerektiğini anlayabilirdi. Sonra bizi getirttiği için ona kızdı. Ne de olsa bir sirk hayvanı ya da pazar günleri hayvanat bahçesinde izlenen bir hayvan değildi henüz. Grably'nin başı öne eğikti. Silviet bizi orada bırakıp merdivenlere yönelerek yüksek ökçeleriyle yukarı çıkmaya başladı. Kalçalarını sallayışı hemen aklıma bir şey getirdi. Evet, tabii ya, çalışma odasındaki dergilerden birinde yer alan saçı at kuyruğuyla toplanmış şu çıplak kızdı o. Grably onu kayboluncaya kadar gözleriyle izledi. Bir Meksika müziğinin ilk notaları trompetlerle patladı. Silviet sahneye girmiş olmalıydı. Çok sert bir kadın, çok sert, dedi. Gizel'le bakışlarımız buluşur buluşmaz çılgın bir gülüşü zor denetledik. İyi ki dikkati bize yönelik değildi. Kadın sonsuza dek yok olmuşçasına ağzı açık merdivenin üstüne dikmişti gözlerini. Bir süre sonra veda edip ayrılmalı mıydık bilemiyorduk. Artık gülmek gelmiyordu içimden. Holün sarı ışığı binanın bir zamanlar kabare tiyatrosu olduğunu gösteren duvardaki eski afişler, Meksika tarzı trompetler ve ekose takım elbisesi, süet kravatıyla kendini azarlatan bu adam yüzünden mi? Belli belirsiz bir hüzün dolanıyordu üzerimizde. Yeniden babamı düşündüm. Onu aynı durumda lacivert paltosuyla buna benzeyen bir binanın loca kapısı ardında beklerken getiriyordum gözümün önüne. Cenevre ya da Lozan'da herhangi bir Kit Kat ya da Karuzel'de. Birlikte geçirdiğimiz son Noel'i anımsadım. 15 yaşındaydım. Hot Savoy'daki bir kolejden beni almaya gelmişti. Tatilde beni orada tutamazlardı çünkü. Cenevre'de kendinden 20 yaş genç bir kadın bekliyordu onu. Saman sarısı saçlı bir İtalyan kadın. Hep birlikte Roma'ya giden bir uçağa binmiştik. O tatilden kalma bir fotoğrafı 30 yıl sonra evraklarla dolu bir sandığın içinde buldum. İtalyan kadının otel koridorunda çınlayan sesiyle babama yaşattığı bir sahneden sonra bizi sürüklediği Via Veneto yakınlarındaki bir gece kulübünde girilen yeni yıl imgesini sonsuza dek donduran bir fotoğraf. Bir şampanya kovasının önünde oturuyoruz. Arkamızda birkaç çift dans ediyor. Masanın çevresinde saçları arkaya yapıştırılmış esmer bir adam. Yüzünde zorlama bir neşe ifadesi. Yanında 30 yaşlarında kalın fondötenli saman sarısı saçları alabildiğine kabartılıp topuz yapılmış bir kadın. Ve üzerine bol gelen kiralık bir smokin giymiş ergenlik çağındaki bir oğlan. Bakışları yanlış insanlarla bir arada bulunan, söylenecek bir söz bulamayan ve henüz hayatını yaşayamayan bütün çocuklarınki gibi dalgın. Roma'ya dönmek isteyişimin nedeni bu geçmişi silip atmaktı. Gidelim mi diye sordu Gizel. Köpek sabırsızlanıyordu. Merdivenleri çıkmış sonra onu izlemediğimizi görünce geri inip alt basamağa yatmıştı. Grably birden bitkinliğinden sıyrıldı. Gitmiyorsunuz değil mi? Silviet çok kırılır. Sonra daha da sertleşir. Ancak ona acımıyordum. Bana babamı, kadının saman sarısı saçlarını ve o Noel gecesini anımsatıyordu. Bugün istediğim yere gitme özgürlüğüne sahiptim. Kalamayız dostum dedim. Gizel'i San Leo La Fora'ya götürmeliyim. Gerçekten bizimle birlikte çorba içmek istemiyor musunuz? Yüzünde Via Veneto kaldırımına çıktığımızda babamın yüzündeki tedirgin ifadenin aynısı vardı. Önümüzdeki bir grup sarhoş uzayan düdüklerini üflüyordu. Saman sarısı saçlı kadın surat asıyordu. Birden bizi ekmek istercesine büyük adımlarla yürümeye, ardından da koşmaya koyulmuştu. Babam bana, ''Çabuk yakala onu, ona nazik davran, onu sevdiğimizi, ona ihtiyacımız olduğunu söyle, bunu ver.'' İncecik bir kağıda sarılı bir paket tutuşturmuştu elime. Koşmuştum. O zamanlar çok gençtim. Şimdi ise hala yakın olan bu geçmiş için kayıtsızlıkla karışık bir hüzün duyuyordum. Bütün bunların hiçbiri önemli değildi artık. Ne babam, ne Grubbly, ne de biraz önce arabaya bindirdikleri o adam. Hepsinin canı cehenneme. Kaldırımın üstünde kendimi hafiflemiş, her şeyden kopmuş hissediyordum. Onun da benim ruh halimi paylaşmasını istiyordum. Kolumu omzuna doladım, arabaya doğru yürüyorduk. Köpek önümüzde ilerliyordu. Hemen Roma'ya doğru yola çıkmamızı önerdim, ancak parasını valizlerden birinin içinde bırakmıştı. Tek yapacağımız Conti rıhtımından geçip valizleri arabanın bagajına yüklemekti. ''Nasıl istersen'' dedi. Tıpkı benim gibi o da pervasızlığına yeniden kavuşmuştu. Ancak bir düşünce aklımı başıma getirdi. Henüz yetişkin sayılmıyordum ve yurt dışına çıkmak için altında babamın imzasını taklit edeceğim bir izin belgesi edinmem gerekiyordu. Bunu da ona itiraf etmeye cesaretim yoktu. Bu akşam yola çıkmamız olanaksız dedim. İlk önce şu İtalyan'dan tüm bilgileri almam gerekiyor. Fonten sokağında tiyatro kapanmıştı. Yukarılarda birkaç ışık yanıyordu yalnızca. Mahallenin sokaklarına rastgele girip çıktıktan sonra Gavarni önünde durduk. Orada akşam yemeğimizi yedik. İlk başlarda Grubbly ile Silvia'ya rastlamaktan çekiniyordum. Ama onların daha gürültülü yerleri yiyebileceklerini düşündüm. Bizden başka müşteri yoktu. Arada bir pazar akşamları tiyatro dönüşü annemle birlikte burada yemek yediğimiz sırada bize hizmet eden beyaz ceketli adamı tanıdım. İçeri girdiğimizde bir masada oturmuş bulmaca çözüyordu. Müziğin salon dibindeki bir ses yükselticiden mi yoksa radyodan mı geldiğini anlamaya çalışıyordum. Zil tınılı bir müzikti bu. Köpek ayaklarımın dibine uzandı. Varlığından emin olmak için onu okşadım. Gizel'in karşısında oturuyordum. Bakışımı onunkinden ayırmıyordum. Elimi yüzünde dolaştırdım. Yine yok olmasından korkuyordum. O akşamdan itibaren her şeyle bağlantımız kesilmişti. Etrafımızdaki hiçbir şeyin gerçekliği kalmamıştı artık. Ne Grubbly, ne İsviçre'ye kaçan babam, ne İspanya'nın güneyinde bir yerlerde bulunan annem, ne de haklarında hiçbir şey bilmeksizin karşılaşmış olduğum Ansar, Jacques de Bavière gibi insanlar. Lokanta salonu da bir zamanlar sık sık gittiğimiz ve yeniden ziyaret ettiğimiz o yerler gibi gerçeklikten yoksundu. Annemle ben Gavarni'den çıkınca Pigalle Meydanı'ndan 67 numaralı otobüse biner, Louvre rıhtımına inerdik. Üzerinden 3 yıl geçmiş ve yaşam çoktan değişmişti. Yerinde kalan bir tek beyaz ceketli adamdı. Onunla konuşmak isterdim ama bana ne söyleyebilirdi ki? Düş görüp görmediğimi anlamam için beni çimdikle. Yanağımı çimdikledi. Daha güçlü. Kahkahayı bastı. Gülüşü boş salonda çınladı. Onun da düş görme izlenimine kapılıp kapılmadığını sordum. Evet, bazen. Beyaz ceketli adam yine bulmacasına dalmıştı. Bundan böyle başka müşteri gelmezdi artık. Gizel elimi tutmuş, açık mavi gözleriyle gülümseyerek bana bakıyordu. Elini kaldırıp yanağımı öncekilerden daha güçlü çimdikledi. Uyan. Adam ayağa kalkıp tezgahın arkasındaki radyoyu açmaya gitti. Bir haber müziği, ardından haber bültenini okuyan sunucunun sesi. Kulağımda yalnızca fon müziği gibi bu sesin tınısı vardı. ''Nasıl, uyandın mı?'' ''Bilmiyorum'' dedim. ''Belirsizlik içinde kalmak daha iyi.'' Kolej yatakhanesinde tatil dönüşü pazar akşamları gözetmen ışığı 9'a çeyrek kala kapatır, uyku yavaş yavaş bastırırdı. Geceleyin sıçrayarak uyanır, nerede olduğumu anlayamazdım. Ranzaları mavi bir ışıkla aydınlatan gece lambası bana birden gerçeği anımsatırdı. O zamandan beri ne zaman düş görsem, kendimi yeniden yatakhanede bulma korkusuyla düşümün içinde uyanma anını geciktirmeye çalışıyordum. Bunu ona açıklamaya çalıştım. Bana da sık sık böyle oluyor dedi. Hapishanede uyanmaktan korkuyorum. Nedenini sordum. Hapishanede mi? Ama sıkıntılı görünüyordu ve sonunda yanıtladı. Öyle işte. Dışarıda duraksadım. Conti rıhtımına dönme düşüncesi bana iğrenç geldi. İkimiz bir arada geçmişle ilgili hiçbir şeyi anımsatmayan bir yerde olalım istiyordum. Ancak o birlikte olduktan sonra yerin hiç önemli olmadığını söyledi. Blanche sokağından aşağı iniyoruz. Yine düş görür gibiyim. Bu seferki keyif veren bir düş. Araba kayıyor ve yokuş aşağı gidiyormuşuz gibi motor sesi duymuyorum. Opera Caddesi ışıkları ve bomboş taşıt yoluyla önümüzde açılıyor. Güzel bana dönüyor. İstersen yarın yola çıkabiliriz. Hayatımda ilk kez o güne kadar beni tutan engellerle açmazların yerle bir olduğunu hissediyorum. Belki de bu yarın yok olacak bir hayal. Camı indiriyorum ve soğuk hava coşkumu arttırıyor. Cadde boyu parıldayan ışıkların çevresinde tek bir buğu, tek bir hale yok. Karuzel köprüsünden geçiyoruz ve anılarımda tek yönlü gidişi aldırmadan rıhtımın sol tarafını izliyoruz. Arts köprüsünün önünden geçiyoruz. Karşı yönden hiçbir araba gelmeden yavaş bir hızla ilerliyoruz. Grable henüz gelmemiş. Holü geçiyoruz ve daire geçmişten kopuyor. İçeri ilk kez giriyorum. Yolu bana o gösteriyor. 5. kata çıkan merdiveni önümden çıkıyor. Odada ışığı açmıyoruz. Rıhtımın fenerleri tavana, yazın pancur aralığından süzülenler kadar aydınlık bir ışık yansıtıyor. O siyah eteği ve kazağıyla yatağına uzanıyor. Ertesi sabah daireden ayrıldığımız sırada Grable henüz dönmemişti. Arabayı Ansar'a geri vermeye ve onunla Jacques de Bavier'i bir daha asla görmemeye karar vermiştik. En kısa zamanda Roma'ya doğru yola çıkacağımızı umuyorduk. Telefonla onlara ulaşmaya çalıştık ama Ansar'ın evinde de Jacques de Bavier'in sözde konutunda da kimse cevap vermedi. Olsun, arabayı Rafe sokağında bırakmaya hazırdık. Bir önceki gibi güneşli bir sonbahar günüydü. Yola çıkma düşüncesiyle bir hafiflik ve dinginlik duygusu vardı üzerimde. Arkamda yalnızca şimdiden dağılmakta olan şeyler bırakacaktım. Grable, boş daire. Bir yıl önce Belçika'ya yaptığım bir yolculukta kullandığım izin belgesini bulmam gerekiyordu. Tarihi ve gidilecek yer adını değiştirecektim. Nasıl olsa Roma'da Fransız yönetiminden ve zorunlu askerlikten kaçmamı sağlayacak bir fırsat çıkardı. Gizel, Fransa'yı terk etmesine hiçbir engel bulunmadığını söyledi bana. Bana sözünü ettiği şu koca hakkında biraz daha fazla bilgi edinmeye çalıştım. Uzun süredir, neredeyse 3 aydır onu görmemişti. Bir çılgınlık yapıp onunla evlenmişti. Peki tam olarak kimdi o? Gözlerimin içine bakıp çarpık bir gülümsemeyle bana, "Of, garip bir adamdır. Bir sirkle ilgileniyor," dedi. Şaka mı yaptığını yoksa gerçeği mi söylediğini merak ediyordum. Tepkimi gözlüyor gibiydi. Bir sirk mi? Evet, bir sirk. Kocası bu sirkle birlikte turneye çıkmış ama o ardından gitmek istememişti. Bunlardan söz etmek canımı sıkıyor. Rafe sokağındaki binanın önüne gelene kadar aramıza sessizlik çöktü. Dairenin kapısını çaldık. Kimse açmıyordu. Belki lokantadadırlar, dedi Güzel. Avlunun girişinde duran bir kadın bizi gözetliyordu. Bize doğru yürüdü. Birini mi arıyorsunuz? Sesi bizden kuşkulanıyormuş gibi kuruydu. Bay Ansar'ı, dedi Güzel. Bay Ansar bu sabah erkenden çıktı. Evin anahtarlarını bana emanet etti. 3 aydan önce geri dönmeyecek. Demek ki kadın kapıcıydı. Gittiği yeri size bildirmedi mi, diye sordu Güzel. Hayır. Peki ona mektup yazılamaz mı? Bana bir not yazıp yeni adresini bildireceğini söyledi. Ona yazmak istiyorsanız mektubu bana bırakırsınız. Sesi biraz yumuşamıştı. Köpekle birlikte avluyu geçtiğimiz sırada bizi gözleriyle izliyordu. Bay Ansar'ın gidişini doğal buluyor gibiydi. Bu sevimli ve terbiyeli adam hakkında er geç kendi kendine sorular soracaktı. Daha sonra belki de Gizel'le benim sorgulandığımız odada başkaları ona sorular soracaktı. Ansar'la ilgili her türlü ayrıntıyı, kendisini ziyaret edenleri anımsaması istenecekti ondan. O da kayboluşunun ertesi gününde genç bir adamla genç bir kızın yanlarında köpekleriyle kapıyı çaldıklarını anımsayacaktı. "Arabayı ne yapıyoruz?" dedim Gizel'e. "Alalım." Ön gözü karıştırıp içinden ruhsatı çıkardı. 22 Ocak 1921'de Paris'in 10. bölgesinde doğan, ikameti Paris'in 16. bölgesinde Rafe Sokağı 14 numara olan Pierre-Louis Ansar adına kayıtlıydı. Cumartesi günü Ansar'ın lokantasında yemeğe giderken izlediğimiz yoldan Boulogne ormanı içinde ilerliyorduk. Ruhsatı elimdeydi. Belfule sokağına saptık. Lokanta kapalıydı. Belfule'nin ön cephesindeki Ansar'ın söylediği gibi bir kafe olduğu zamanlardan kalma olduğu anlaşılan parlak yeşile boyanmış tahta panolar indirilmişti. Gizel bu sefer kaygılı görünüyordu. Ansar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla bizim önceki gün Nölü'de tanıklık ettiğimiz olay arasında bir bağlantı olmalıydı. ''Sence Jacques de Bavière'de gitmiş midir?'' diye sordum. Omzunu sekti. Martin'in yüzü ve önceki gece avluyu geçtiğimiz sırada bize el sallayarak selamlayışı geldi aklıma. ''Ya Martin? Onu bulabileceğimiz bir yer var mı?'' Yıllardır Ansar'la birlikte yaşaması dışında onun hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordu. Tek anımsadığı adıydı. Martin Gol. Spontini sokağında bir kafeye dalıp iki sandviçle iki portakal suyu ısmarladık. Çantasından küçük bir telefon defteri çıkardı ve Jacques de Bavière'in hala orada bulunup bulunmadığını anlamak için Washington sokağına telefon etmemi istedi benden. ''Alo, kiminle görüşüyorum?'' Kalın sesli bir kadın. Cumartesi akşamı bizi içeri alan kişi miydi? Jacques de Bavière'le görüşebilir miyim? Siz kimsiniz? Kuşkulu kuru bir sesle konuşuyordu. Jacques'ın arkadaşlarıyız. Cumartesi akşamı gelmiştik. Jacques Belçika'ya gitti. Uzun süreliğine mi? Bunu size söyleyemem. Bay Ansar da onunla birlikte mi gitti? Bir an sessizlik oldu. Hatta iletişimin kesildiğini sandım. O beyi tanımıyorum. Özür dilerim ama size veda etmek zorundayım. Kapattı. Demek ikisi birlikte gitmişti. Kuşkusuz Martinez'i alarak Belçika'ya ya da başka bir yere. Bunu nasıl doğrulayacaktık ki? Adının de Bavière olduğundan emin misin dedim Gizel'e. Evet de Bavière. Ne işe yarardı bu? Rehberde kesinlikle bu adla kayıtlı olamazdı. Gisel, Ansar'dan haber alabileceğimiz başka bir yere gitmek istediğini söyledi. Büyük bulvarları izliyorduk. Bana hiçbir açıklamada bulunmuyordu. Republic meydanına gelince Temple bulvarına girdik ve buna paralel biraz altta kalan bir sokakta durduk. Kış sirki önümüzdeydi. Sokakta, biraz uzakta, 50 küsur metre ilerideki bir kafeyi işaret etti bana. Tezgahın arkasındaki adama Bay Ansar'dan haber alıp almadığını sorarsın. Neden benimle gelmiyordu? Sokakta yürüyordum. Geri dönerek hala orada olup olmadığına baktım. Kafeye girmemi beklediğini, sonra onun da diğerleri gibi yok olacağını düşündüm. Kafenin adı yoktu. Ama ön cephesinde bir Belçika bira markası vardı. İçeri girdim. Salonun dibinde müşterilerin öğle yemeğini yedikleri birkaç masa bulunuyordu. Tezgahın ardında iri, esmer, biraz basık burunlu ve lacivert kostüm giymiş, telefonla görüşen bir adam duruyordu. Bekliyordum. Nar renkli ceket giymiş bir garson bana doğru ilerledi. Çeyrek vitel, telefon görüşmesi uzuyordu. Adam karşı tarafı dinliyor ve arada bir evet, evet, tamam diyerek ya da onaylayan kısa bir mırıldanmayla yanıtlıyordu. Bir sigara yakmak için almacı omzuyla yanağı arasına sıkıştırmıştı. Bakışı üzerimdeydi ama beni görüp görmediğini bilmiyordum. Telefonu kapattı. ''Bay Ansar'la ilgili haber var mı?'' dedim çekingen bir sesle. Bana gülümsedi. Ama bunun yüzeysel bir gülümseme olduğunu ve aramıza bir mesafe koyduğunu hissettim. ''Bay Ansar'ı tanıyor musunuz?'' Film sanatçısı Jean Marais'ninkini andıran genç tınılı bir sese sahipti. Tezgahın öbür ucuna ilerleyip yanıma gelerek dirseklerini dayadı. ''Evet onu tanıyorum. Martin Gol'ü de tanıyorum.'' Neden bu ayrıntıyı eklemiştim? Bana güvenmesi için mi? Bu sabah Rafe sokağına uğradım. Gitmişlerdi. Hala gülümseyerek dikkatli bir gözle beni süzüyordu. Takım elbisesinin zarif kesimiyle sesi bu kafeye ters düşüyordu. Gerçekten buranın patronu muydu? Gittiler ama kesinlikle geri dönecekler. Bütün söyleyebileceğim bu kadar. Gülümsemesi genişliyor ve bakışı gerçekten daha fazlasını söyleyemeyeceğini anlatıyordu. Çeyrek vitelin hesabını ödemeye hazırlanıyordum ama kolumu tutarak engelledi. Hayır bırakın. Kapıyı bana kendisi açtı ve veda niyetine başıyla kısa bir selam verdi. Hala gülümsüyordu. Gizel arabada sordu. Sana ne söyledi? Yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bu adamı tanıyor olmalıydı. Kuşkusuz onunla Ansar ve Jacques de Bavière'le birlikteyken karşılaşmıştı. Kesinlikle geri döneceklerini söyledi ama bana ayrıntılı bilgi vermeye istekli görünmüyordu. Hiç önemli değil. Nasıl olsa onları bir daha görmeyeceğiz. Roma'da olacağız. Bastil Meydanı'na kadar bulvarı izledik. Della Versano'nun dükkanından fazla uzakta değildik. Yolculuğumuzu keskinleştirmek için oraya uğramamızı önerdim Gizel'e. Biraz önce beni gönderdiğin o kafeye gitmiş miydin hiç diye sordum. Evet, sık sık. Duraksadıktan sonra pişmanlık duyar gibi, kocam kış sirkinde çalıştığı sıralarda dedi. Sustu. Lacivert giysili adamı düşündüm. Gülümsemesi beni fazlasıyla etkilemişti ve 10 yıl sonra bir öğle üstü kış sirki yakınlarına rastlantı sonucu geldiğimde hala gözümün önündeydi. Kafeye girmekten kendimi alamamıştım. Yıl 1973'tü. Tezgahın arkasında duruyordu. İlk gördüğümden daha az şıktı. Yüzünün hatları derinleşmiş, saçları ağarmıştı. Duvara bir sürü fotoğraf yapıştırılmıştı. Bazıları ithaflıydı. Kafenin müşterileri olan kış sirki sanatçılarının resimleriydi. 8. ayrımın sonu, sayfa 98.